Ayrım 7, Yörünge, Tess Gerritsen, sayfa 99. 24 Temmuz, Houston. Körfez'deki yüksek basınç sisteminin Cape Canaveral üzerinde bulut oluşmasına engel olması bekleniyor. Yani geri dönüş modunda iniş müsait. Edwards Hava Kuvvetleri üstünde aralıklı bulutlanma görülüyor ama onların da kalkışa kadar temizlenmesi bekleniyor. İspanya Zaragoza'daki transatlantik iniş konumu hala aktif ve hava durumu da müsait. İspanya Moron'daki transatlantik iniş konumu da öyle. Fas, Ben Guerir'de yüksek rüzgarlar ve kum fırtınaları hakim olduğu için transatlantik inişe uygun değil. Aynı anda bütün Cape Canaveral dahilinde yayınlanan ilk hava durumu briefinginden tatmin edici haberler gelmesinden son derece memnundu uçuş direktörü Carpenter. Kalkış o ana kadar planlandığı şekilde yürüyordu. İspanya'daki diğer iki alternatif iyi göründüğü için Ben Guerir havaalanındaki elverişsiz koşulların üzerinde durmaya gerek yoktu. Kaldı ki hepsi de yedek planlardı ve ancak büyük arızalar halinde ihtiyaç duyulacak konumlardı. Carpenter yeni bir sorun var mı diye etrafına bakındı. Uçuş kontrol odasındaki gerginlik her kalkıştan önce olduğu gibi sürekli yükseliyordu. Ama iyiydi bu. En büyük hatalar gergin olmadıkları günlerde yapılmıştı. Carpenter personeline sürekli diken üstünde olmasını, gözlerini açık tutmalarını istiyordu. Özellikle de vakit gece yarısıyken ve fazladan bir adrenalin dozuna ihtiyaç varken... Geri sayım planlarında bir sorun olmamasına rağmen Carpenter'ın sinirleri de gerilmişti, tıpkı diğerlerinde olduğu gibi. Kennedy'deki teftiş ekibi kontrollerini tamamlamıştı. Uçuş dinamikleri ekibi ise kalkış saatinde bir düzeltme yapmaya gerek görmemişti. O esnada dünyanın dört bir yanından binlerce kişi aynı geri sayım saatine bakıyordu. Aynı gerginlik fırlatmanın gerçekleştirileceği Cape Canaveral'da da yükselişte olmalıydı. Özellikle de paralel ekiplerin konsolların başında oturup bekledikleri kalkış kontrol merkezindeki ateşleme odasında. Katı yakıt roket iticiler ateşlenir ateşlenmez kontrolü Houston devralacaktı. Aralarında binlerce kilometre olmasına rağmen Houston ve Canaveral'ın son derece sıkı bir iletişim ağları vardı. Alabama, Huntsville'daki Marshall Uzay Uçuş Merkezi'ndeki araştırma ekipleri deneylerinin harekete geçirilmesini bekliyordu. Cape Canaveral'ın 160 mil kuzey-kuzeydoğusunda konuşlanmış donanma gemileri yukarıdan bırakılacak katı yakıt iticilerini denizden çıkarmak üzere hazır durumdaydılar. Dünyanın dört bir yanındaki acil durum iniş konumlarında ve takip istasyonlarında Colorado'nun Norad'ından Gambia, Banjul'daki uluslararası havaalanına kadar her yerde pek çok insanın gözü saatteydi. Ve şu anda 7 kişi hayatlarını onların ellerine teslim etmeye hazırlanıyordu. Carpenter kapalı devre yayın üzerinden astronotlara turuncu renkli kalkış ve giriş kıyafetlerinin giydirilişini izliyordu. Görüntüler Florida'dan geliyordu ama ses yoktu. Carpenter bir an kendini bu insanların yüzlerini incelerken buldu. Bu yüzlerde korkunun izi okunamıyor olsa da o neşeli ifadelerin altında bir yerlerde olduğuna emindi. Gittikçe artan bir nabız, kulaklarda gerginliğin uğultusu, risklerin farkındaydı hepsi, korkmaları normaldi. Ekranda onları seyretmek, yer personeline 7 insanın hayatının ellerinde olduğunu hatırlatması açısından önemliydi. Carpenter gözlerini zor da olsa ekrandan ayırıp dikkatini bir kez daha 16 konsolun başında oturmuş olan uçuş kontrolörlerine çevirdi. Ekibin her bir üyesinin ismini biliyor olmasına rağmen onlara görev komuta pozisyonlarıyla hitap ediyor, bunun için de NASA jargonuna özgü kısaltmalar kullanıyordu. Mesela kılavuz görevlisinin lakabı GDO'ydu. Uzay aracı merkezi iletişim uzmanınınki CAPCOM, merkez itme sistemleri mühendisi PROB, yörünge görevlisininki TRAJ. Uçuş doktoruna kısaca doktor diyorlardı. Carpenter'a da uçuş diye hitap ediliyordu. Geri sayıma 3 saat kala her şey normal görünüyordu. Kalkış hala sorunsuzdu. Carpenter elini cebine sokup 4 yapraklı yonca şeklindeki anahtarlığını şangırdattı. Bu onun gizli uğur ritüeliydi. Mühendislerin de batıl inançları oluyordu işte. Bir sorun çıkmasın lütfen diye düşündü Carpenter. En azından ben görev başındayken. Cape Canaveral. O ve C binalarından fırlatma kulesine Astro minibüsle 15 dakikada gittiler. Yol boyunca tuhaf bir sessizlik vardı. Mürettebattan doğru düzgün konuşan olmadı. Oysaki yarım saat önce giysileri giydirilirken heyecandan sinirleri gerilmiş de olsa şakalaşıp gülüşmüşlerdi. O gerginlik saat 2:30'da biftek ve yumurtadan oluşan geleneksel kahvaltı için uyandırılmalarıyla başlamıştı. Hava raporu briefinginde, giydirilmelerinde, kalkış öncesi oyun kartları dağıtma ritüeli sırasında hep biraz gürültücü ve neşeliydiler. Şimdi ise sessizliğe bürünmüşlerdi. Minibüs durduğunda Emma'nın yanında oturan çaylak Chenoweth, bu meslekte alt bezi pişiklerinin risk unsuru olduğunu bilmiyordum dedi. Emma dayanamayıp güldü Chenoweth'in bu sözüne. O hantal uçuş elbiselerinin altında yetişkin boy alt bezleri vardı. Kalkışa kadarki 3 saatlik süre az değildi ne de olsa. Emma fırlatma kulesi teknisyenlerinin yardımıyla indi minibüsten. İner inmez durup bir an üstünde yükselen 30 katlı Mickey'ye baktı. Buraya 5 gün önce geldiğinde etrafındaki tek ses denizden gelen rüzgarın ve kuşların sesiydi. Şimdi ise bu uzay aracı tankın içinde kaynayan uçucu yakıtın çıkardığı homurtu ve dumanla birlikte yeni uyanmış bir ejderha gibi hayat bulmuştu. Asansörle 195 seviyesine çıkıp ızgaralı köprüye adım attılar. Vakit hala geceydi ama gökyüzü kulede yanan spotlarla ışıl ışıldı. Emma kafasını kaldırıp baktığında yıldızları göremedi ama uzayın karanlığının onu beklediğini biliyordu. Steril beyaz odada tiftiksiz tavşan elbiseleri içindeki teknisyenler mürettebatın kapıdan geçip Mekke'ye binmelerine yardım ettiler. İlk oturan komutan ve pilot oldu. Görev yeri orta güverte olan Emma ise en son bindi. Yumuşak koltuğuna oturup kemerini bağladı, başlığını taktı ve baş parmağıyla tamam işareti verdi. Kapağın kapanmasıyla birlikte mürettebatın dış dünyayla bağlantısı da kesilmiş oldu. Emma kendi kalp atışını duyabiliyordu şimdi. Havayla yer arasındaki ses kontrol denemelerine, uykudan uyanan Mickey'in hırıltılarına ve iniltilerine rağmen kendi kalbinin gümbürtüsü diğer bütün sesleri bastırıyordu. Bir orta güverte yolcusu olarak sonraki 2 saat boyunca oturup düşünmekten başka yapacağı fazla bir işi yoktu. Uçuş öncesi kontroller, uçuş güvertesi mürettebatı tarafından yürütülüyordu. Oturduğu yerden dışarıyı seyredebileceği bir penceresi bile yoktu. Tek gördüğü depo ve yiyecek kileriydi. Dışarıda şafak az sonra sökecek, pelikanlar Plailanda kumsalının dalgalarına bırakacaklardı kendilerini. Derin bir nefes alıp arkasına yaslandı ve beklemeye başladı. Jack kumsalda oturmuş güneşin doğuşunu izliyordu. Jetty Park'ında tek başına değildi bu arada. İnsanlar gece yarısından itibaren toplanmaya başlamış, arabaların farları sonu gelmeyen bir kuyruk oluşturmuştu. Bazıları Beeline Express yolu boyunca doluşmuş, bazıları kuzeydeki Merritt Adası yaban hayat barınağına yönelmiş, geri kalanlar da Banana Nehri'nden Cape Canaveral şehrine doğru sıralanmıştı. Manzara bu 3 noktadan da iyi olurdu. Jack'in etrafındaki kalabalık deniz havluları ve piknik sepetleriyle tam bir tatil havasındaydı. Her yerden kahkahalar, radyo sesleri ve uykusuz çocukların mızıltıları geliyordu. Bu önemli olayı kutlamak için gelmiş onca insanın arasında Jack sessiz bir varlık, kendi düşüncelerine ve korkularına gömülmüş yalnız bir adamdı. Güneş ufukta belirince kuzeydeki fırlatma kulesine baktı. Emma şu anda Atlantis'in içinde kemerini bağlamış oturuyor olmalıydı. Heyecanlı ve mutluydu herhalde, biraz da korkmuş. Arkadan bir çocuğun, "Bak anne, kötü adam," dediğini duyunca sesin geldiği yere döndü. O anda kızla göz göze geldiler. Küçük sarışın bir prensese karşı tıraşsız, perişan halde bir adam. Anne onu görür görmez kızı yerden kaptığı gibi kumsalda daha güvenli bir yere götürdü. Jack ise kafasını sallayıp bir kez daha kuzeye baktı, Emma'ya. Houston. Uçuş kontrol odası anormal bir sessizliğe bürünmüştü. Fırlatmaya 20 dakika vardı ve her şey sorunsuz görünüyordu. Salonun arkasındaki kontrolörler bütün sistem denetlemelerini tamamladığı için durum değerlendirme sırası ön tarafa gelmişti. Carpenter listeden aşağı sakin bir sesle sormaya başladı. Ön taraf kontrolörlerinin her birinden sesli onay almak zorundaydı. Fido diye sordu. Fido tamam dedi uçuş dinamikleri görevlisi. Guido, kılavuz tamam. Doktor tamam. DPS, data prosesleri tamam. Carpenter hepsini sorgulayıp hepsinden onay aldıktan sonra salondakilere başıyla işaret verdi. Sonra Cape Canaveral'daki kalkış direktöründen Houston tamam mısınız sorusu geldi. Uçuş kontrol tamam diyerek onayladı Carpenter. Kalkış direktörünün mekik mürettebatına gönderdiği geleneksel mesaj Houston uçuş kontroldekiler tarafından da duyuldu. Atlantis tamamsınız. Cape'deki herkes iyi şanslar diliyor. Tanrı yardımcınız olsun. Kalkış kontrol, burası Atlantis diye karşılık verdi komutan Vance. Bu kuşu uçuşa hazırladığınız için teşekkürler. Cape Canaveral. Emma başlığının vizörünü kapatıp sabitledikten sonra oksijen kaynağını açtı. Kalkışa 2 dakika vardı. Astronot elbisesinin içinde izole bir halde beklerken saniyeleri saymaktan başka yapacak bir şeyi yoktu. Ana motorların kalkış pozisyonuna geçtiklerini hissetti. Kalkışa 30 saniye. Yer kontrol aralarındaki elektrik kaynağı kesilmiş, mekikteki bilgisayarlar devreye girmişti. Emma'nın kalbi daha da hızlanmış, damarlarındaki adrenalin köpükler saçmaya başlamıştı. Geri sayımı dinlerken her geçen saniye neler olup bittiğini biliyor, o esnada işlemek olan prosedürleri zihninde canlandırabiliyordu. Kalkışa 8 saniye kala motorların gümbürtüsünü bastırmak için fırlatma platformunun altına binlerce litre su basıldı. 5 saniye kala mekiğin bilgisayarları ana motorlara sıvı oksijen ve hidrojen gitsin diye valfleri açtılar. Emma 3 ana motorun birden ateşlenmesiyle birlikte mekiğin yanlara doğru sarsıldığını, uzay aracının kendini fırlatma kulesine bağlayan cıvataları zorladığını hissedebiliyordu. 4, 3, 2, geri dönüş yoktu artık. Nefesini tuttu. Katı yakıt roketleri ateşlendiğinde koltuğuna sımsıkı tutundu. Kemiklerini yerinden fırlatacakmış gibi bir sarsıntı, kulaklığından gelen mesajları duymasını engelleyecek kadar büyük bir gürültü vardı şimdi. Dişleri takırdamasın diye sımsıkı kapattı ağzını. Artık mekiğin Atlantik üzerinde planlanmış rotasına doğru bir kafiz çizdiğini ve vücudunun 3G'lik ivmeyle koltuğa yapıştığını hissedebiliyordu. Kolları bacakları o kadar ağırlaşmıştı ki neredeyse hiç kıpırdatamıyordu ve titreşimler o kadar şiddetliydi ki mekik paramparça olmak üzereydi sanki. Max Q'ya yani türbülansın zirvesine ulaştıklarında komutan Vance ana motorları yavaşlatacağını bildirdi. 1 dakikadan az bir süre sonra yine tam hıza çıkacaklardı. Saniyeler geçerken başlığı kafasının etrafında tangırdayıp kalkışın kuvveti göğsüne görünmez bir el gibi baskı yaparken yepyeni bir endişeyle doldu içi. Challenger'ın kalkış sırasında patladığı noktaya gelmişlerdi. Emma gözlerini kapayıp Hazel'la 2 hafta önce yaptıkları simülasyonu hatırladı. Şimdi de yavaş yavaş o noktaya, simülasyon sırasında her türlü sorunun baş gösterdiği, geri dönüş iptal prosedürüne geçtikleri ve Kittredge'in kontrolü kaybettiği yere doğru yaklaşıyorlardı. Bu kalkış açısından kritik bir andı ve Emma'nın arkasına yaslanıp gerçek hayatın simülasyonlarındakinden daha merhametli olduğunu ummaktan başka seçeneği yoktu. Derken Vance'in kulaklıktan ''Kontrol burası Atlantis, son hıza geçiyoruz.'' dediğini duydu. Kontrolde ''Anlaşıldı Atlantis, geçin.'' diye karşılık verdi. Jack yüreği ağzında gözleri gökyüzüne kilitlenmiş mekiğin yükselişini seyrediyordu. Bulunduğu yerden birer alev çeşmesine dönmüş katı yakıt roketlerinin çıtırdayışlarını duyabiliyordu. Arkalarında bıraktıkları dumanın izi mekikle birlikte yükselmeye başlamıştı. Etrafındaki kalabalık çılgınca alkışlıyordu şimdi. Kusursuz bir kalkış oldu diye düşünüyordu herkes. Jack ise hala yolunda gitmeyebilecek bazı şeyler olduğunun farkındaydı. birdenbire endişe içinde aradan kaç saniye geçtiğini unuttuğunu fark etti. Sahi ne kadar zaman geçmişti? Max Q'yu aşmışlar mıydı? Elini sabah güneşine siper edip Atlantis'i görmeye çalıştı ama ince bir duman bulutundan başka bir şey seçemiyordu artık. Kalabalık arabalarına dönmeye başlamıştı. Ama o bulunduğu yerden kıpırdamadı. Endişe içinde beklemeye devam etti. Korkunç bir patlama olmamıştı. Siyah dumanlar da yoktu. Bir kabus değildi bu. Atlantis dünyadan sağ salim ayrılmış, şimdi de uzayda hızla ilerliyordu. Bir an yanaklarından aşağı süzülen gözyaşlarını hissetti ama onları silmeye çalışmadı. Akmalarına izin verirken gökyüzüne bakmaya, karısının göğe yükselişini gösteren duman izini seyretmeye devam etti. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 109.